Şizofren. John Katzenbach. 57. ayrım. Frances parmak uçlarına bulaşmış yapışkan bir şeyi çıkarmaya çalışır gibi ellerini ovuşturdu. Emin olamıyorum dedi. Ama yalan söylüyordu çünkü gayet emindi. Kekeleyip duruyordu. Sesine güç, tutku ve kararlılık katmayı umutsuzcasına istiyordu ama konuşurken dudaklarından dökülen her kelimenin zayıflık dolu olduğunu düşünüyordu. Hissettim işte. İçimde yatağıma gelip beni tehdit ettiği gece olan his vardı. Dansçıyı yastıkla boğarak öldürdüğü gece olan his. Cleo'yu orada asılmış görünce. Cleo kendini astı. O da oradaydı. Cleo intihar etti. Frances toplayabildiği bütün inatla o da oradaydı dedi. Neden böyle düşünüyorsun? Cleo parmağını kendisi kesmedi. Melek kesti. Baş parmağının yeri değişmişti. Bulunduğu yere kendi kendine düşmüş olamazdı. Ortalıkta ne makas ne de kendi yapmış olabileceği bir bıçak vardı. Sadece merdiven sahanlığında kan vardı, başka yerde yoktu. Yani parmak orada kesilmişti. Cleo yapmadı bunu, o yaptı. Fakat neden? Frances elini alnına götürdü, çevresindeki dünyayı aniden güneş kavurmaya başlamışçasına sıcaklamış, ateş çıkmış gibi hissediyordu kendini. Bir lebiri toplamak için, bize her yerde olduğunu göstermek için. Tam anlatamıyorum Peter ama anlayamadığımız bir mesajdı bu. Peter Frances'e dikkatle ama çekimserce baktı. Sanki Frances'in hem her söylediğine inanıyor hem de hiçbir söylediğine inanmıyordu. Peki ya taburcu etme görüşmesi, orada olduğunu hissedebildiğini söylemiştin. Peter'ın sözlerinden şüphe akıyordu. Meleğin rahatça gidip gelebilmesi gerekiyor. Hem içerideki dünyaya hem dışarıdaki dünyaya erişebilmesi gerekiyor. Neden? Frances derin bir nefes aldı. Güç ve güvenlik. Peter aynı anda hem başını sallayıp hem omuz silkti. Belki de öyledir ama sonuçta melek, aklını belirli bir vücut tipi ve saç şekli olan kadınlarla bozmuş. Kurbanlarının uzuvlarını kesmeye meyilli bir katil. Herhalde gulp diliyle polis psikiyatri oturup nedenini, nasılını saatlerce tartışabilirler. Belki meleğin çocukken istismara uğradığı teorisini ortaya atarlar. Ama düşünürsen alt tarafı kötülük yapan kötü bir adam o. Tahminimce de onu bu gece yakalayacağız. Çünkü ona kurduğumuz tuzağı reddedemeyecek, takıntılı bir tip. Görüşmelerde hasta dosyalarıyla boşa kürek çekmektense, baştan böyle yapmalıydık aslında. Öyle ya da böyle gelecek. Bu, budur. Frances de kendine Peter kadar güvenmek istedi ama güvenemedi. Peter dedi ihtiyatla. Bence söylediğin her şey doğru. Ama farz et ki değil. Farz et ki melek, Lucy ile senin düşündüğünüz gibi biri değil. Farz et ki şimdiye kadar olanlar başka şeylermiş. Anlayamadım Seabird. Frances boş boş yutkundu, boğazı kurumuştu. Fısıltıdan daha yüksek bir ses çıkarmakta zorlanıyordu. Bilmiyorum, bilmiyorum diye yineledi. Ama senin, benim ve Lucy'nin yaptığımız her şey, onun yapmamızı beklediği şeyler. Sana daha önce de anlattım ya, soruşturma dediğin böyle bir şeydir. Gerçeklerin ve ayrıntıların tutarlı bir şekilde incelenmesidir. Frances başını iki yana salladı, kızmak istiyordu ama sadece korkuyordu. Sonunda başını kaldırıp çevresine bakındı, gazeteyi önüne açmış, gayretle manşetleri ezberlemekte olan haberciyi gördü. Kendisini Fransız generali sanmakta olan Napolyon'u gördü. Bir zamanlar bir kraliçenin dünyasında yaşayan Cleo'yu da görebilmeyi de diledi. Hatıralarında kaybolmuş yaşlı hastalarla, boş bir çocuksuluğun kapanına kısılmış, zeka özürlü kadınlarla erkeklere baka kaldı. Peter ve Lucy katili bulmak için mantık, hatta psikiyatrik mantık kullanıyordu. Ama Seabird hayallerle, yanılsamalarla ve akıl karışıklığıyla dolu bir dünyada bunun aslında en mantıksız yaklaşım olduğunu fark etmişti. Kendi sesleri ona yapma, kaç, saklan, düşünme, hayal etme, çıkarım yapma, anlama diye ciyaklıyorlardı. Tam o anda Frances, o gece ne olacağını bildiğinin farkına vardı. Önleyecek gücü de yoktu üstelik. Peter dedi ağır ağır. Belki de böyle bir şeyin olmasını melek istiyor. Peter hafif bir kahkaha atarak neden olmasın? Sanki şimdiye kadar duyduğu en çılgınca şey buydu. İçi güvenle doluydu. En büyük hatası da bu olmaz mıydı zaten? Francis nasıl yanıtlayacağını bilemiyordu. Ama hiç de öyle düşünmüyordu. Melek bana doğru eğildi, o kadar yakınımda duruyordu ki buz gibi sözcükleriyle verdiği her soğuk nefesi hissedebiliyordum. Yazarken titriyor, sanki varlığını yok sayabilecekmişim gibi yüzümü duvardan ayıramıyordum. Omuzumun üstünden okuduğunu, hastane yatağımın kenarına oturup beni öldüreceğini vaat ettiğinde güldüğü o korkunç sesin aynısıyla güldüğünü hissedebiliyordum. Seabird çok şey görmüş ama bir araya getiremiyor dedi küçümseyerek. Yazmayı bıraktım. Elim duvarın hemen yukarısında durdu. Ondan tarafa bakmadım ama tiz ve telaşlı bir sesle de olsa konuştum. Ne olursa olsun almam gereken yanıtlar vardı. Cleo konusunda haklıydım değil mi? Yine hırıldayarak güldü. Evet, benim yanımda olduğunu bilmiyordu ama yanındaydım. O gecenin en olağan dışı yanı neydi biliyor musun Seabird? Onu gün doğmadan öldürmeye kesin niyetliydim. Uykusunda boğazını kesip yatakhanedeki kadınlardan birini suçlayacak deliller bırakmaya karar vermiştim. Sırk üstünde kullandığımda işe yaramıştı. Muhtemelen yine işe yarayacaktı. Belki yine yastıkla boğacaktım. Cleo'nun astımı vardı. Çok fazla sigara içiyordu. Boğmak çok kısa sürerdi herhalde. Dansçı da işe yaramıştı. Neden Cleo? Yaşadığım binayı gösterip bağıra bağıra beni tanıdığını söylemişti. Ona inanmamıştım elbette. Ama neden riske girecektim? Geri kalan her şey yürüyeceğini düşündüğüm gibi yürüyordu. Ama Seabird anladı, değil mi? Seabird anladı. Çünkü o da benim gibi öldürmek istiyor, öldürmeyi biliyor, çok nefret ediyor. Ölüm fikrini çok seviyor. Öldürmek benim için tek çıkar yol. Seabird için de. Hayır diye inledim, değil. Melek çıkar yolu biliyorsun Francis dedi. Yaşamak istiyorum. Cleo da istiyordu ama ölmek de istiyordu. Ölümle yaşam çok yakın durabilir birbirine. Neredeyse aynıdırlar Francis. Söyle bakalım senin ondan farkın ne? Bu soruyu yanıtlayamazdım onun yerine. Ölmesini seyrettin mi diye sordum. Elbette diye yanıtladı Melek isteyerek. Yatağın altındaki çarşafı aldığını gördüm. Tam da bu iş için saklamış olmalıydı. Çok acı çekiyordu. İlaçlar ona zerre kadar faydalı olmuyordu. Geleceğinde tek görebildiği gün be gün, yıl be yıl daha çok acı çekeceğiydi. Kendini öldürmekten korkmuyordu Seabird. Senin gibi değildi. O bir imparatoriçeydi. Kendi canını almanın asaletini, gerekliliğini anlayabiliyordu. Ben onu sadece yolunda gitmesi yönünde teşvik ettim. Ölümünü kendi avantajıma kullandım. Kapıları açtım, peşinden dışarı çıkıp merdiven sahanlarına girişini izledim. Nöbetçi hemşire neredeydi? Uyuyordu Seabird. Arkasına yaslanmış, ayaklarını dikmiş, ağzı bir karış açık, horlaya horlaya uyuyordu. Uyanıp kalacak kadar umurlarında olduğunuzu mu sanıyordun? Ama sonradan neden onu öldürmedin? Sana sonradan tahmin ettiğin şeyi göstermek için. İstesem onu da öldürebileceğimi göstermek için. Ama çoğunlukla herkesin o noktayı tartışacağını bildiğim için. Orada olduğuma inanan insanlar bunu kanıt olarak alacaktı. İnanmayanlar da kendi görüşlerini kanıtlayan bir delil olarak kullanacaktı. Kesin ve mükemmel bir şey planlıyorsan, şüphe ve kargaşa gerçekten çok faydalıdır Seabird. Tek bir noktaya atladın diye fısıldadım. Beni hesaba katmadın. Dişlerini göstererek sırıttı. İşte şimdi bu yüzden buradayım Seabird diye karşılık verdi. Canını almaya geldim. Gece saat 10'a pek az kala Lucy hastane bahçesinde çabuk çabuk geçip Amherst binasına tek başına tutacağı gece nöbetini devralmaya gitti. Gazete bürolarında ve karakollarda buna mezarlık vardiyası denirdi. Berbat bir geceydi. Sıcakla fırtına arasında kalmış bir hava vardı. Başını eğip beyaz giysisinin ağır siyah havayı kestiğini düşündü. Sağ elinde yolda ilerlerken şangırdayan bir anahtarlık tutuyordu. Tepesinde bir meşe ağacı eğilip sallanıyordu. Yaprakları Lucy'nin hissetmediği ve nemli, durgun gece havasına yakışmayan bir meltemle hışırdıyordu. İçine dolu silahını koyduğu el çantasını sağ omzuna takmıştı. Bu ona pek şen bir hal verse de görünüşüyle hissettiklerinin hiçbir alakası yoktu. Diğer yatakhanelerden birinden süzülüp gelen çaresiz ve yalnız bir çığlığı duymazdan geldi. Amherst'in girişindeki iki yaysız kilidi açıp omzunu tahtaya dayadı, kapıyı itti. Sürtünme sesleri arasında binaya girdi, bir an şaşaladı. Binaya her geldiğinde ofisinde otururken ya da koridorda yürürken, ortalık insanlarla, ışıkla, sesle dolu olurdu. Şimdi saat henüz geç bile olmamasına rağmen bina bambaşka bir haldeydi. Sıkışık ve sürekli kalabalık görünen, boy boy çeşit çeşit deliliklerin ve çarpık düşüncelerin enerjisiyle dolan bir yerde, ara sıra boşlukta yankılanan tüyler ürpertici bir çığlık, gıda bağırtıdan başka ses yoktu. Koridor neredeyse kapkaraydı. Karanlığı soldurup dayanabilir bir loşluk haline getiren tek ışık, uzak binaların pencerelerinden geliyordu. Koridordaki tek gerçek ışık, parmaklıklı kapısının ardında tek bir masa lambasının yandığı, hemşire bölmesinin yarattığı koniydi. Bölmede hareket eden bir şekil gördü. Masanın arkasından kalkıp parmaklıklı kapıyı açan bu şeklin küçük kara olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Tam vaktinde dedi hademe. Lucy yalancı bir yiğitlikle iki elim kanda olsa kaçırmazdım dedi. Küçük kara başını salladı. Galiba uzun sıkıcı bir gece geçireceksin dedi. Masadaki diyafonu gösterdi. Eski model tek bir açma kapama düğmesi bir de parazit gidermek için bir ayar düğmesi bulunan bir telsiz bozmasıydı. Hademe bu sizi yukarı kardeşimle bana bağlayacak dedi. Ama Apollo derken mutlaka bağırabildiğinizce bağırın. Çünkü bu zımbırtılar 10-20 yıllık filan, iyi işlemiyorlar. Telefon da yukarı bağlı. 202'yi çevirirseniz çalar. Bakın ne diyeceğim. İki kere çaldırıp kapatırsanız bunu da sinyal kabul edip koşa koşa geliriz. 202, anlaşıldı. Küçük kara, ama bence ihtiyacınız olmayacak dedi. Benim gördüğüm kadarıyla burada hiçbir şey mantıklı ya da olması gerektiği gibi yürümez. Ne kadar planlarsanız planlayın. Bence peşinde olduğunuz adam burada olacağınızı öğrenmiştir. Doğru kişiye doğru şeyleri söylerseniz haberler çok çabuk yayılır burada. Radyo gibi yayın yaparlar. Ama eğer bu adam düşündüğünüz kadar zeki ise tuzak olduğunu bile bile buraya gelmeyecektir bence. Yine de hiç belli olmaz. Aynen öyle dedi Lucy, hiç belli olmaz. Küçük kara başıyla onayladı. Neyse siz arayın da hastalardan birine uğraşmak istediğiniz bir şey olursa da arayın. İmdat diyenleri falan duymazdan gelin. Gece çıkan sorunlarla ilgilenmek için sabah bekleriz genellikle. Peki, küçük kara başını salladı. Gergin misiniz? Lucy hayır dedi. Bir şey olduğunu biliyordu da gergin kelimesinin bunu tanımlamaya yeteceğini sanmıyordu. Vakit geç olunca birini sizi kontrol etmeye yollarım. İyi olur mu? Çok memnun olurum ama meleği ürkütüp kaçırmak da istemiyorum. Öyle ürkek bir tip olduğunu sanmıyorum dedi küçük kara. Koridora baktı. Yatakhane kapılarını kontrol ettim, kilitli dedi. Erkeklerinki de, kadınlarınki de. Özellikle de Peter'ın açık bırakmamı istediği kapı. Ama tabii siz o kapıyı zincirin en ucundaki anahtarla açtığınızı biliyorsunuz. Hızırca göz kırptı. Burada herkes çoktan mışıl mışıl uyumuştur. Küçük kara böyle dedikten sonra geri dönüp koridorda uzaklaştı. Bir kere arkasını dönüp el salladı ama koridorun sonunda merdivenlerin olduğu yer o kadar karanlıktı ki Lucy onun giydiği beyaz hademe üniforması dışında hiçbir şey seçemedi. Lucy kapının gıcırdayarak kapandığını duydu. El çantasını masaya, telefonun yanına koydu. Birkaç saniye bekledi. Sessizlik onu yapış yapış bir hisle sarmaladı. Sonra anahtarı alıp erkekler yatakhanesine gitti. Olabildiğince sessiz olmaya çalışarak anahtarı kilide soktu ve bir kere çevirdi. Uzaklardan bir tıkırtı duydu, derin bir nefes aldı. hemşire bölmesine dönüp bir şeylerin olmasını beklemeye başladı. Peter cin gibi uyanıktı. Yatağında bağdaş kurmuş oturuyordu. Kilidin silindirlerinin tık ederek döndüğünü duydu. Bunun Lucy'nin kapıyı açtığı anlamına geldiğini biliyordu. Onu zihninde hızlı hızlı yürüyerek hemşire bölmesine dönerken canlandırdı. Lucy boyunun uzunluğundan yara izine, duruşuna kadar çok çarpıcıydı. Peter'ın onun her hareketini gözünde canlandırması çok kolaydı. Ayak seslerini duymaya uğraştı ama başaramadı. Oda çarşaflara ve çeşit çeşit çaresizliklere dolanmış adamların çıkardığı uyku sesleriyle doluydu. Koridordan gelen alçak sesler hemen boğuluyordu. Tek bir sesi seçip çıkaramayacak kadar çok kırıltılı nefes, horlama ve uykuda konuşma gürültüsü vardı çevresinde. Bunun sorun çıkarabileceğini tahmin etti. Bu yüzden çevresindekilerin duyabildikleri o rahatsız, bölük pörçük uykuya daldıklarını fark ettiğinde sessizce doğruldu. Uyuyan vücutlar arasından dikkatlice dolaşarak kapıya gitti. Açmaya cesaret edemedi. Zira her ne kadar herkes ilaç almış olsa da sesin birini uyandırabileceğinden çekiniyordu. O da sırtını kapıya bitişik duvara vererek yere oturdu. Olağan dışı bir ses ya da meleğin gelişini işaret edecek kelimeyi duymayı beklemeye başladı. Silahı olsun isterdi. Tabancanın çok faydalı olacağını düşünürdü. Beyzbol sopası ya da polis çopu bile olurdu. Kendine meleğin bıçaklı olacağını, Moses kardeşler yetişene, güvenlik aranana kadar adamın menzilinin dışında kalması gerektiğini hatırlattı. Lucy rolünü yardım almadan oynamaya yanaşmaz diye tahmin etti. Silahlı olacağını söylememişti ama Peter olacağından şüpheleniyordu. Ancak avantajları şaşırtma ve sayı üstünlüğü olacaktı. Peter bu kadarının yeterli olacağını umuyordu. Prens'e doğru bakıp başını iki yana salladı. Delikanlı uyuyor gibiydi ki bu da iyi bir şeydi. Prens'i geride bırakacağına üzülüyordu ama aslında öylesinin onun için daha iyi olacağını düşünüyordu. Meleğin başucuna gelmesinden beri Peter hala bu olayın gerçekten olmuş olduğundan emin değildi. Prenses gitgide tuhaflaşıyor, kendine hakimiyetini kaybediyordu. Seabird, Peter'ın ancak tahmin yürüterek bulabileceği bir yol tutmuş, aşağılara iniyordu. Arkadaşına olanları görmek ve engellemek, hiçbir şey yapamamak onu çok üzüyordu. Peter, Cleo'nun ölümünün Prenses'e çok koyduğunu, ayrıca genç adamın meleği bulmayı herkesinkinden daha sağlıksız bir takıntı haline getirdiğini düşünüyordu. Sanki Francis'in katili bulma isteği genç adama farklı ve çok daha önemli bir şey işaret ediyordu. Bu kararlılıktan çok daha öte ve çok daha tehlikeli bir şeydi. Peter elbette bu konuda yanılıyordu. Asıl takıntılı olan Lucy'di. Başını duvara yasladı, gözlerini bir an kapadı. Yorgunluğun damarlarında heyecana paralel aktığını hissetti. Ertesi sabah hayatında çok şeyin değişeceğini farkındaydı. Peter içindeki pek çok hatırayı bir kenara iterek kendi hikayesinin yeni bölümünde neler olacağını merak etti. Aynı zamanda dikkatle dinleyerek Lucy'den bir işaret bekledi. O geceden sonra bir daha hiç eskisi gibi olup olamayacağını merak etti. Prenses birkaç metre ötede kendi yatağında kımıldamadan yatıyordu. Peter'ın onun yanından sessizce geçip kapıya yakın bir yere konuşlandığının pekala farkındaydı. Uykunun çok uzaklarda, ölümünse çok yakın olduğunu biliyordu. Yavaş yavaş düzenli nefes alarak gerçekleşmesi kaçınılmaz olanı bekliyordu. Olacağı planlanmış, düzenlenmiş, ölçülüp biçilmiş, tasarlanmış, taşa yazılmıştı. Kendine akıntıya kapılmış, eskiden olduğu ya da koşullar başka olsa olabileceği haline çok daha yakın bir yerlere sürükleniyormuş gibi hissediyordu. Akıntıya karşı yüzecek mecali yoktu. 57. ayrımın sonu sayfa 481, devamı 58. ayrımda.